Ayrım 3.
Sayfa 31. Lakırdı, seni böyle üzen de bu ha. Bu gündüz aydınlığında da korkuyor musun? Yo. Ama çok geçmeden gece olacak gene. Hem zaten mutsuzum ben. Çok mutsuzum başka nedenler yüzünden. Nasıl yani? Bana anlatabilir misin bunlardan birkaçını? Bu soruya dört başı bayındır bir karşılık verebilmeyi nasıl istiyordum? Ama verebileceğim karşılığı tasarlayıp kurabilmek ne kadar güçtü. Çocukların duyguları güçlüdür. Gel gelelim duyduklarını eleştiremezler. Akıllarından az çok eleştirseler bile vardıkları sonucu sözle belirtmesini bilemezler. Gel gelelim derdimi paylaşarak hafifletmek için elime geçen bu ilk ve tek fırsatı kaçırmaktan da korkuyordum. Kaygılı bir duralamadan sonra verecek bir karşılık bulabildim. Doğru olmasına doğru ama gene de yetersiz bir karşılık. Bir kez ne anam ne babam var ne de bir kardeşim. Çok iyi yürekli bir yengenle dayı çocukları var ya. Gene duraladım. Sonra beceriksizce bir karşılık daha verdim. Ama John Reed beni dövdü, yengem de kırmızı odaya kilitledi. Bay Lloyd ikinci kez olarak enfiye kutusunu çıkardı. Gelshit konağı çok güzel bir konak değil mi sence? Böyle güzel bir evde oturduğuna şükretmiyor musun? Benim evim değil ki efendim. Abbott da diyor ki benim burada oturmaya hizmetçiler kadar bile hakkım yokmuş. Laf. Böyle şahane bir konağı bırakıp gitmek isteyecek kadar aptal değilsindir besbelli. Gidecek başka bir yerim olsaydı seve seve giderdim. Ama büyüyünceye kadar hiçbir yere gidemem ki. Belki gidebilirsin. Kim bilir? Bayan Reed'den başka akraban var mı? Sanmıyorum efendim. Baba tarafından kimsen yok mu yani? Bilmiyorum. Bir keresinde yengeme sormuştum. Belki Eyre soyadını taşıyan yoksul adi akrabalarım vardır ama benim bilgim yok dedi. Böyle birileri varsa onların yanına gitmek ister misin? Düşündüm. Yoksulluk yetişkinler için çekici bir şey değilse çocuklar için hiç değildir. Çünkü yoksulluk deyince çocuklar çalışkan, temiz, dürüst, efendi kişileri düşünmez. Bu sözcük onların aklına partal kılıklar, açlık, soğuk, kaba saba davranışlar, bayağılıklar, kötülükler getirir. Benim için de yoksulluk demek aşağılık demekti. Hayır dedim, yoksul kimselerin çocuğu olmak istemem ben. Seni hoş tutsalar da istemez misin? Hayır gibilerden başımı salladım. Yoksulların insanı nasıl hoş tutabileceklerini aklıma almıyordu. Ara sıra Gelshit köyünde kapı önlerinde çocuklarını emzirirken, çamaşır yıkarken gördüğüm yoksul kadınları düşündüm. Onlar gibi konuşup yaşamak, bilgisiz kalmak, yok, yok, özgürlüğümü böyle pahalıya satın alacak kadar kahraman değildim. Ama akrabalarım pek yoksul mu bakalım, işçi falan mı bunlar? Ne bileyim, yengem diyor ki babamın akrabaları varsa bile dilenci tabakasından olsalar gerekmiş. Ben de dilencilik etmeyi istemem elbet. Okula gitmeyi ister misin? Gene düşündüm. Okulun nasıl bir şey olduğu konusunda pek bir bilgim yoktu. Bessie'nin ara sıra dediklerine bakılırsa okul genç hanımların iyice kibar, ince bilgili olmayı öğrendikleri bir yermiş. John Reese ise okuldan nefret ediyor. Öğretmenden konuşurken ağza alınmayacak şeyler söylüyordu. Ama ben John Reed gibi düşünen bir insan değildim. Bessie'nin okuldaki sıkı disiplin üstüne anlattıkları, bizim konağa gelmeden önce çalıştığı evin kızlarından duymuştu bunları. Biraz ürkütücü olmakla birlikte genç kızların okulda edindikleri bilgiler, hünerler bana pek çekici gelirdi. Bessie evin içindeki küçük hanımların yaptıkları güzel manzara, çiçek resimlerini, tığla ördükleri çantaları, okuyup anladıkları Fransızca kitapları öyle bir överdi ki dinledikçe ben de bu genç hanımlar gibi olmaya özenirdim. Hem sonra okula gitmek, tam bir değişiklik olurdu benim için. Uzun bir yolculuk, bu konaktan büsbütün uzaklaşmak, yeni bir yaşantının başlangıcı demek olurdu. Hem de çok isterim okula gitmeyi diye düşüncelerimi dile getirdim. Bay Lloyd ayağa kalkarak, bakalım, hiç belli olmaz dedi. Sonra kendi kendine, çocuğa hava ve yer değişikliği gerek diye söylendi. Sinirleri bozulmuş. Bessie şimdi geri gelmişti. Tam bu sırada çakıl döşeli yolda araba sesi duyuldu. Bay Lloyd gelen hanımefendi mi Bessie diye sordu. Gitmeden önce onunla konuşmak istiyorum. Bessie onu kahvaltı odasına aldı. Sonuçlara göre tahmin yürütmek gerekirse iyi yürekli eczacı benim okula gönderilmeme salık vermiş olmalı. Anlaşılan Bayan Reed de bu öğüdü öpüp başına koymuş. Bir gece ben yattıktan sonra Bessie ile Abbott çocuk odasında dikiş dikiyorlardı. Benim uyuduğumu sanmış olsalar gerek ki bu konuyu açtılar. Abbott'ın böyle huysuz, terbiyesiz bir çocuktan kurtulacağını hanımefendi sevinmiş bayağı dediğini duydum. Öyle her dakika herkesi sinsi sinsi gözetleyen, saman altından su yürütür gibi duran bir kız. Sanırım ki Abbott benim bir tür minik kundakçı olduğuma inanıyordu. O gece Abbott'ın Bessie'ye söyledikleri bana başka bir konuda da şimdiye kadar bilmediğim şeyleri öğretti. Babam yoksul bir papazmış. Annem bu genci kendilerine ayar görmeyen yakınlarının sözünü dinlememiş, babamla evlenmiş. Dedem Bay Reed kızının bu söz dinlemezliğine öyle sinirlenmiş ki onu mirasından yoksun bırakmış. Evlendiklerinden bir yıl kadar sonra geniş bir endüstri merkezinde papazlık eden babam oradaki yoksul işçileri gezerken o dolayda yaygın olan tifüse yakalanmış, anneme de hastalık geçmiş, bir ay arayla ikisi de ölmüşler. Bu öyküyü dinlerken Bessie şöyle bir göğüs geçirdi. Zavallı Jane'e insanın acıyası geliyor dedi. Abbott buna evet diye karşılık verdi. Şöyle şirin tatlı bir yavru olsaydı insanın işi sızlardı kimsesiz diye. Ama öyle sıçan gibi bir şey ki doğrusu insan ona ısınamıyor. Bessie kendini sevdirtemiyor diye Abbott'a hak verdi. Onun yerinde Georgiana gibi güzel bir çocuk olsa insanın içi parçalanırdı. Abbott heyecanla ah bayılırım Georgiana'ya dedi. Ne cana yakın şey. O uzun uzun lüleler, o mavi gözler, o pembe yanaklar. Yapma bebek gibi mübarek. Bessie be, canım şöyle eritilmiş peynirli bir yemek çekiyor. Benim de canımı çektirdin, hele közlenmiş soğan da olsa. Hadi gel gidip yapalım. Dışarı çıktılar. 4. Bir yandan Bay Lloyd'la benim aramda, bir yandan da Bessie ile Abbott arasında geçen bu konuşmalar bana umut vermişti. Bu umut da içimde iyileşmek isteği uyandırdı. Yakında bir değişiklik olacak gibiydi yaşantımda. Kimseye bir şey söylememekle birlikte bunu çok istiyor, dört gözle bekliyordum. Ama bu değişiklik gelmek bilmedi bir türlü. Günler, haftalar gelip geçti, sağlık durumum eski durumunu bulmuştu ama benim aklımdan çıkmayan konuya hiç kimse değinmiyordu artık. Bayan Reed ara sıra bana sert sert bakmakla birlikte pek az konuşuyordu. Hastalığımdan beri kendi çocuklarından beni ayıran çizgiyi büsbütün belirli bir hale getirmişti. Kendi başıma yatıp kalkayım diye bana küçük bir yüklük göstermiş, bütün yemeklerimi yalnız yememi, bütün vaktimi çocuk odasında geçirmemi buyurmuştu. Dayı çocuklarımsa hep salonda, oturma odasındaydılar. Yengemin beni okula göndermekten hiç laf açmamasına karşın benimle aynı çatı altında yaşamaya artık pek dayanamayacağını içgüdümle seziyordum. Artık bana baktığı zaman gözlerinde beliren soğukluk her zamankinden daha şiddetli, daha köklü olup çıkmıştı. Eliza ile Georgiana aldıkları uyarı üzerine olsa gerek benimle ellerinden geldiğince az konuşuyorlardı. John beni gördüğü yerde dilini yanağının altına sokuşturuyordu. Bir seferinde beni dövmeye de kalkıştı ama ben tıpkı geçen seferki gibi derin bir öfkeyle çılgın isyan duygularına kapılarak o saat ona saldırdım. O da beni dövmekten vazgeçmeyi yeğe tuttu, sövgüler savurarak benden kaçtı. Bu kız benim burnumu parçaladı diye yeminler ediyordu. Gerçekten de onun kocaman burnuna yumruğumu var gücüyle vurmuştum. Onun ya bu yumruktan ya da benim bakışlarımdan iyice yılmış olduğunu görünce içimden bu üstünlüğümü sonuna kadar götürmek geldi. Ama o anacığının yanına sığınmıştı bile. Zırıl zırıl ağlayarak, o pis Jane Eyre'in diye söze başlayarak yaban kedileri gibi nasıl saldırdığımı anlatmaya başladığını duydum. Annesi enikonu haşin bir sesle onun sözünü kesti. Bana ondan söz etme Can, onun yanına gitme dedim sana. Onunla uğraşmaya gelmez. Ne senin ne de kız kardeşlerinin onunla arkadaşlık etmesini istemiyorum. Merdiven trabzanından aşağı eğilerek hiç düşünmeden birdenbire bağırdım. Onlar benimle arkadaşlık etmeye layık değiller ki. Bayan Reed oldukça iri, tıknaz bir kadındı ama bu garip küstahça sözleri duyunca keklik gibi merdivenden yukarı çıktı, fırtına gibi beni alıp çocuk odasına soktu, yatağımın yanına elleriyle ezercesine bastırarak hışım dolu bir sesle ''Haddin varsa akşama kadar buradan kalk, akşama kadar ağzını açıp tek bir söz söyle de görelim.'' dedi. Ben ne dediğimi ne yaptığımı pek ayırdığında olmadan ''Dayım sağ olsaydı size ne derdi acaba?'' diye bağırdım. Ayırdım da olmadan diyorum. Çünkü dilim bu sözleri irademin izni olmaksızın söyler gibiydi. İçimden benim iradem altında olmayan bir şey konuşuyordu sanki. Bayan Reed yavaşça ne diye söylendi. Her zaman soğuk, sakin bakan gri mavi gözleri korkulu bir bakışla bulutlandı. Elini kolumdan çekti, gözlerini bana dikti. Sanki gerçekten benim çocuk mu yoksa ifrit mi olduğuma karar veremiyordu. Artık ya Herru ya Merru. Dayım cennette dedim. Sizin bütün yaptıklarınızı görebiliyor. Aklınızdan geçenleri okuyor. Annemle babam da öyle. Sizin beni nasıl bütün gün hapis gibi tuttuğunuzu, nasıl ölmemi istediğinizi biliyorlar. Bayan Reed çok geçmeden kendini toparladı. Beni omzumdan tutup zangırdatıncaya kadar sarstı. Kulaklarımı acıtıncaya kadar çekti. Sonra tek söz söylemeden çıkıp gitti. Bessie çok geçmeden onun eksikliğini tamamlayarak bana tam bir saat süren bir vaaz verdi. Bu vaazla bana dünyanın en kötü ruhlu, en kendini bilmez çocuğu olduğumu asla kuşku götürmeyecek biçimde ispatladı. Onun söylediklerine yarı yarıya inanır gibiydim çünkü gerçekten de içimde yalnızca kötü duyguların kabardığını duyumsayabiliyordum. Kasım, Aralık, Ocak ayının da yarısı geçti. Noel de yılbaşı da Gelşit konağında her yılki bayram havasıyla kutlanmıştı. Armağanlar verilmiş, akşam yemekleri, eğlentiler düzenlenmişti. Benim bunların hiçbirine katılmama izin yoktu elbette. Mevsim eğlencelerinden benim tek nasibim her sabah Georgiana ile Eliza'nın giyinişini seyretmek, onların bürümcük gibi elbiseler giyip bellerine kırmızı kuşaklar bağlayarak saçları özene bezene kıvrılıp lüle yapılmış salona inişlerini görmekti. Sonra da aşağıdan gelen piyano ile arp sesini, uşakların gelip geçişini, konuklara ikramda bulunulduğunu belirten tabak çanak şakırtılarını, salon kapıları açılıp kapandıkça kulağıma gelen konuşmaları duymaktı. Bu uğraşıdan bıktığım zaman merdiven başından kalkar, çocuk odasının yalnızlığına, sessizliğine dönerdim. Bu da bana biraz hüzün verirdi. Yine de mutsuz sayılmazdım. Doğruyu söylemek gerekirse insanın içine karışmaya hiç teşne değildim. Çünkü nasıl olsa bana aldırış eden olmuyordu. Hele bir Bessie benimle arkadaşlık etse, saatlerimi hanımlarla, beylerle dolu bir odada, Bayan Reed'in ürkütücü bakışları altında geçirmektense, Bessie ile baş başa geçirmek daha hoşuma gidecekti. Ama Bessie küçük hanımları giydirip hazırladıktan sonra hemen çocuk odasından daha canlı olan mutfak bölümüne ya da kahya kadının odasına gider, çoğunlukla şamdanı da alıp götürürdü. Ben de bebeğim dizimde ocaktaki ateş sönmeye yüz tutuncaya kadar oturur, ara sıra loş odada kendimden daha kötü bir varlığın bulunup bulunmadığına inanç getirmek için çevreme bakınırdım. Sonra ocaktaki korlar sönük bir kırmızı renk alınca düğmelerimi, kuşaklarımı elimden geldiği kadar çözerek çarçabuk soyunur, soğuktan, karanlıktan kaçınmak için karyolama sığınırdım. Karyoluma bebeğimi de alırdım her zaman. Her insan birilerini, bir şeyleri sevmeyi gerekser. Ben de sevilmeye daha layık birilerinden, bir şeylerden yoksun olduğum için küçük bir korkuluk kadar partal, soluk olan bu zavallı oyuncağı sevip bağrıma basmakla avunuyordum. Şimdi düşünüyorum da bu küçük oyuncağı o kadar gülünç bir iştenlikle sevişime, onu neredeyse yarı canlı, duygulu sayışıma şaşıp kalıyorum. Onu geceliğimin arasına sarıp sarmalamadıkça beni de uyku tutmazdı. Ancak onu sıcak koynumda soğuktan koruyup rahat ettirdiğime inanç getirince benim de içim rahat ederdi. Konuklar gitsin, merdivenlerde Bessie'nin ayak sesi duyulsun diye kulak kesilmiş beklerken saatler öyle uzun gelirdi ki bana. Kimi akşamlar Bessie'nin yüksüğünü, makasını falan almak için arada geldiği olurdu. Ara sıra da yiyecek bir şeyler getirirdi bana, börek, çörek gibi. Ben bunları yerken o yatağımın ucuna oturur, sonra da yorganımı kıstırırdı. İki keresinde beni öperek iyi uykular Jane bile dedi. Böyle iyiliği üzerinde olduğu zaman Bessie gözüme dünyanın en tatlı, en güzel, en sevecen yaratığı gibi görünürdü. Keşke hep böyle güler yüzlü, tatlı dilli olsa, beni hiç azarlayıp tartaklamasa, hiç üzüp suçlamasa diye bütün varlığımla dilekte bulunurdum. Bessie'li cevherli bir kız olsa gerekti. Çünkü her yaptığı işte becerikliydi. Öykü anlatmakta da olağanüstü bir yeteneği vardı. Daha doğrusu anlattığı masalların üzerimdeki etkisinden ben böyle bir sonuç çıkarmıştım. Yüzünü, yapısını doğru anımsıyorsam güzeldi de. Benim aklımda kara saçlı, koygun gözlü, güzel çizgili, düzgün tenli, ince bir genç kadın olarak kalmış. Ama çabuk öfkelenen, dakikası dakikasına uymayan bir yaratılışı vardı. Dürüstlük, haklılık konusundaki düşünceleri de eksikti. Her şeye karşın ben onu Gelşit konağındaki başka hiç kimseye değişmezdim. Ocak ayının 15'i, sabah saat 9 sularıydı. Bessie kahvaltıya inmiş, kızlarsa henüz annelerinin yanına çağrılmamışlardı. Eliza kalın bahçeli kırkasıyla şapkasını giyiyordu, gidip tavuklarına yem verecekti. Bu onun pek sevdiği bir işti. Hele yumurtaları kahya kadına satıp aldığı paraları istif etmek zevkine büsbütün zevk katardı. Eliza'nın ticarete karşı büyük bir eğilimi vardı. Hele para biriktirmekte bir taneydi. Bu yetenekler yalnızca tavuk yumurta alışverişinde değil, bahçıvanla çiçek tohumları, kökler, dallar konusunda yaptığı amansız pazarlıklarda da kendini gösteriyordu. Çünkü annesi bahçıvana buyruk vermişti. Eliza kendi payından ne satmak istese hepsi alınacaktı. Eliza da öyle bir tüccardı ki iyi kar getireceğini bilse kafasındaki saçı bile satardı. Bu yoldan kazandığı paraya gelince bunları önce paçavralara, kağıt parçalarına sarıp köşe bucağa gizliyordu. Ama bu gömülerden bazılarını orta hizmetçisi ortaya çıkarınca Eliza günün birinde paracıklarını yitirmekten korktu, anasına emanet etmeye razı oldu. Yalnız tam tefeciler gibi faizle veriyordu. Hem de %50-60 gibi bir faizle. her 3 ayda bir faizi anasından istiyor, küçük bir deftere de büyük bir titizlikle hesap tutuyordu. Georgiana ayna karşısında yüksek bir iskemleye oturmuş, buklelerinin arasına tavan arasındaki bir çekmecede bulunan yapma çiçekleri, solmuş tüyleri takmaya dalmıştı. Ben de kendi yatağımı yapıyordum. Çünkü Bessie ben dönene kadar yatağın yapılmış olsun diye sıkılamıştı. Zaten Bessie artık beni çok zaman bir tür yamak olarak kullanıyor, odayı toplamak, toz almak falan gibi işler yaptırıyordu. Yorganımı serip geceliğimi katladıktan sonra pencerenin içinde yayılmış duran resimli kitaplarla bebek evi eşyalarını düzeltmek için ilerlemiştim ki, Georgiana'nın benim oyuncaklarıma ilişme diye verdiği sert bir buyruk bunu engelledi. Minicik sandalyeler, aynalar, o masal tabaklarıyla bardakları Georgiana'nın malıydı. Sonra yapacak başka şey bulamadığım için pencere camına kırağının işlediği buzdan çiçekleri hohlayarak eritmeye koyuldum. Böylece camda dışarıyı görebilecek kadar bir yer açarak bahçeye baktım. Kalın bir kırağı tabakası altında her şey hareketsiz, taş kesilmiş gibiydi. Bu pencereden kapıcı eviyle araba yolu görünüyordu. Tam pencereleri peçeleyen o gümüşü buz çiçeklerini erittiğim sırada bahçe kapısının açıldığını, bir arabanın içeri girdiğini gördüm. Arabanın yoldan yukarı çıkışını umursamadan seyrettim. Gateshead konağına birçok araba gelirdi ama hiçbirisi beni ilgilendirecek bir konuk getirmezdi ki. Araba evin önünde durdu, kapı çıngırağı yüksek sesle çalındı. Geleni içeriye aldılar. Bütün bunlar beni ilgilendirmediği için çok geçmeden pencere önündeki kiraz ağacının çıplak dalına konmuş öten küçük, aç bir serçe gözüme çarptı. Ekmekle sütten ibaret olan kahvaltının kalıntıları hala masanın üzerinde duruyordu. Ekmekten bir lokma kopararak kırıntıları pervaza koymak üzere tam pencereyi açıyordum ki, Bessie merdivenlerden yukarı koşarak çıktı, odaya girdi. ''Jane, çabuk önlüğünü çıkar. Ne yapıyorsun burada? Elini yüzünü yıkadın mı bu sabah?'' Bu sorulara karşılık vermeden önce pencereyi biraz daha iteledim. Çünkü kuşcağızın karnını doyurmak istiyordum. Pencere açıldı. Ekmek kırıntılarının birazını pervaza, birazını da kiraz dalına serpiştirdim. Sonra pencereyi kapayarak, ''Yok Bessie, toz almayı daha yeni bitirdim.'' dedim. ''Ah seni haylaz baş belası çocuk, ne işler karıştırıyordun gene. Yüzün kıpkırmızı kesildiğine göre bir maymunluk yapıyordun besbeyle. Pencereyi ne demeye açıyordun yani?'' Neyse ki karşılık vermek derdinden kurtuldum. Bessie o kadar telaşlıydı ki karşılık falan beklemeden beni suyun başına sürükledi. Yüzümü, ellerimi sabunlu kaba havluyla insafsızca, hamdolsun kısaca ovaladı. Saçlarımı sert fırçayla yola getirdi, önlüğümü çıkardı. Sonra beni apar topar merdiven başına getirerek hemen aşağı inmemi, kahvaltı odasında beni beklediklerini söyledi. Kimin beklediğini, Bayan Reed'in orada olup olmadığını soracaktım ama Bessie gitmiş çocuk odasının kapısını da kapamıştı. Ağır ağır merdivenden aşağıya indim. Hemen hemen 3 ay vardı ki Bayan Reed'in huzuruna çağrılmamıştım. Bunca zamandır çocuk odasından dışarı çıkmadığım için yemek odaları, salonlar gözümde dehşet bölgeleri olup çıkmıştı. Bu bölgelerden birine ayak basmak düşüncesi ödümü kopartıyordu. Şimdi aşağıki taşlığa inmiştim. Karşımda kahvaltı odasının kapısı yükseliyordu. Korkudan titreyerek duraladım. Haksız cezaların yarattığı korku beni o günlerde öyle zavallı, ödlek bir yaratıp yapıp çıkarmıştı ki çocuk odasına dönmekten korkuyordum. Karşıki kapıdan içeri girmekten de korkuyordum. 10 dakika yüreğim ağzımda ikircilik içinde durdum orada. Sonra kahvaltı odasının çıngırağı hızla çalınarak bana kararımı verdirtti. İçeri girmek zorundaydım. İçimden beni görmek isteyen kim olabilir diye sorarak kapının ağır tokmağını 2 elimle döndürdüm. Tokmak birkaç saniye bana karşı direndi. İçeride yengemden başka kiminle karşılaşacağım acaba? Kadın mı, erkek mi? Tokmak döndü, kapı açıldı. İçeri girip yerlere kadar eğildikten sonra başımı kaldırdığım zaman karşımda kapkara bir direk gördüm. Daha doğrusu sopa yutmuş gibi dimdik ayakta duran o ince, uzun, kürk ceketli biçim ilk bakışta bana öyle göründü. O uzun bedenin üzerindeki asık surat, sütunlar üzerine başlık diye dikilen oyma maskeleri andırıyordu. Ocak başında her zamanki yerinde oturmakta olan Bayan Reed yaklaşmam için bana el etti, ilerledim. Yengem beni o taştan yapılmışa benzer yabancıya şu sözlerle tanıttı. İşte size bu çocuk için başvurmuştum. Yabancı adam, evet bu bir erkekti. Başını yavaş yavaş benim durduğum yere doğru çevirdi. Çalı gibi kaşlarının altından merakla bakan gri mavi gözleriyle beni süzdükten sonra kalın bir sesle ağır ciddi bir konuşmayla ufak tefekmiş dedi. Yaşı kaç? 10 yaşında. Adam inanmazlıkla o kadar var mı dedi. Beni bir süre daha süzdü sonra adın ne küçük kız diye sordu. Jane Eyre efendim. Bu sözleri söylerken başımı kaldırıp bakmıştım ona. Gözüme uzun boylu bir bey gibi göründü ama ben pek ufacıktım belki de ondan. Adamın yüz çizgileri de iriydi. Yüzü de yapısı da aynı derecede haşin, soğuk duruyordu. Ey Jane Eyre, söyle bakalım uslu bir çocuk musun bari? Buna evet demenin olanağı mı vardı? İçinde yaşadığım küçük dünya bu konuda böyle düşünmüyordu. Sesimi çıkarmadım. Bayan Reed benim yerime başının anlamlı bir sallanışıyla karşılık verdi. Sonra, bu konuda ne kadar az konuşursak o kadar iyi olur sanıyorum, Bay Brocklehurst dedi. Vah vah, üzüldüm doğrusu buna. Onunla bir konuşalım bakalım. Adam dimdik durmaktan vazgeçip eğilerek Bayan Reed'in karşısındaki koltuğa oturdu. Gel buraya dedi. Halının üzerinden yürüdüm. Adam beni tam karşısına aldı. Şimdi kendi yüzümle bir hizada görüyordum ya. Ne yüzdü o? Ne kocaman bir burun, ne fırın gibi bir ağız, iri iri, çıkık çıkık dişler. Dünyada yaramaz bir çocuk kadar üzücü hiçbir manzara yoktur diye söze başladı. Hele yaramaz bir kız çocuğu. Sen kötü kimselerin öldükten sonra nereye gittiklerini bilir misin? Ben hemen bilinen karşılığı yapıştırdım. Cehenneme giderler. Ya, cehennem nedir? Bunu biliyor musun? İçinde ateşler yanan bir uçurum. Bu uçurumun içine düşüp sonsuza dek yanmak ister misin? İstemem efendim. Öyleyse cehenneme gitmemek için ne yapman gerekir? Bir an düşündüm. Yazık ki sonunda verdiğim karşılık beğenilmedi. Hep sağlıklı olup ölmemem gerekir. Hep sağlıklı olmak senin elinde mi ki? Her gün senden bile küçük kaç çocuk ölüyor. Daha birkaç gün önce 5 yaşında bir yavru gömdüm. Uslu bir çocuk olduğu için ruhu şimdi cennette. Ama korkarım seni öbür dünyaya çağırdıkları zaman aynı yere gidemeyeceksin. Onun bu korkusunu giderebilecek durumda olmadığım için yalnızca gözlerimi indirdim. Halının üzerine basmış duran o bir çift kocaman ayağa diktim. Oradan çok uzaklarda olmak dileğiyle derin derin içimi çektim. İnşallah böyle içini çekmen pişmanlık belirtisidir de şu büyük gönüllü veli nimetine sıkıntı verdiğin için tövbe ediyorsundur. İçimden veli nimet, veli nimet diyordum. Hepsi de Bayan Reed için veli nimetim diyorlar. Böylece veli nimet pek korkunç bir şey olsa gerek. Adam her sabah her akşam dua ediyor musun diye sordu. Evet efendim. İncil'ini okuyor musun? Bazen. Severek mi okuyorsun, tadına varıyor musun? Bazı yerlerini seviyorum efendim. İlahiler bölümünü de seviyorsundur umarım. Sevmiyorum efendim. Sevmiyor musun? Ne acı şey. Benim bir oğlum var senden küçük ama tam 6 ilahiyi ezbere biliyor. Hangisini istersin? Zencefilli çörek mi yoksa ilahi ezberlemek mi? Diye sorduğumuzda ilahi ezberlemek isterim. Melekler ilahi okur. Ben de yeryüzünde bir melek olmak istiyorum diyor. O zaman da çocuk yaşında böyle dindar olmanın ödülü olarak kendisine 2 tane ceviz veriyoruz. Ben ilahiler pek heyecanlı değil diye görüşümü belirttim. Bu da senin günahkar ruhlu olduğunu gösterir. Tanrı'ya dua etmelisin ki değiştirsin senin bu ruhunu. Yepyeni tertemiz bir ruh bağışlasın sana. O taştan yüreğini alsın da yerine etten yufka gibi yürek versin. Ben tam bu yürek değiştirme işinin nasıl yapılacağı konusunda bir soru sormak üzereydim ki, Bayan Reed lafa karışarak bana oturmamı söyledi, sonra kendisi konuşmaya başladı. Bay Brocklehurst, size 3 hafta önce yazdığım mektupta bu kızın yaratılışının huylarının gönlüme göre olmadığını çıtlatmıştım.